Ayrım 8, sayfa 110. Amerikalılar. Amherst'ten Boston'a dükkan sahipleriyle kontratını yenilemek için gelen iri yarı kel aracının suçu değildi. Ömer'le birlikte markette sırada beklerlerken sütsüz ve şekersiz koca bir bardak kahveyi onun pantolonuna dökmek. Kuşkusuz aklı başka yerde olmasa daha dikkatli olabilirdi aracı. Senelerdir mallarının alıcısı olan dükkan sahibi bu sabah ona getirdiği balın ve akça ağaç şurubunun kalitesinden memnun olduklarını ama artık kendisinden elmalı çörek almayı keseceklerini söylemişti. Elmalı çöreklerinin nesi vardı ki sorusuyla boğuşuyordu adam. Belki de biraz dikkatsizce geriye dönüp tam arkasında duran uzun ince asık suratlı delikanlının üzerine elindeki koca bir fincan kahveyi döktüğü esnada. Bu kazanın bir suçlusu varsa o da Ömer'di, adam değil. Zira kasaya haddinden fazla yakın durmuş, önündeki müşteriye kıpırdayacak alan bırakmamıştı. Kuşkusuz Ömer de daha dikkatli, üstelik daha az somurtkan olabilirdi. Şayet 2 haftalık vasat muhabbet, vasat ötesi seks sergüteşlerinin ardından Amerikalı ikinci kız arkadaşı Elaine, yarım saat kadar önce aralarındaki bu şeyden bir şey çıkmayacağını söylememiş olsaydı. Bu yüzden de her ne kadar ilk bakışta aracıyla Ömer çarpışmış gibi görünselerdi, esas çarpışan aracının satış yaptığı dükkanın sahibiyle Elaine'di. Ömer elinde, parantez içinde aracının aldığı yeni bir fincan kahve, pantolonunda kocaman kahverengi bir leke ve yüzünde daha da karanlık bir ifadeyle dükkandan çıktığında arka arkaya 3 sigara içip Alabama 3'ün Mansion of the Gods, parantez içinde Tanrıların Malikanesi şarkısını tekrar tekrar dinleyerek bir müddet yürüdü. Biraz neşelenmek için kendine güzel bir yemek ısmarlamaya niyetlendi. Sonra ev arkadaşlarının da yiyebileceği güzel bir şeyler almakta karar kıldı. ABD hediye olarak bir Fas lokantasından kuzu etli kuskus ve incir tatlısı aldı. Yakınlarda bir yerde menüsünde paella olan bir yer bulamadıysa da salçalı biftekli taco'nun Piyu'yu Allegri'nin yaptıkları kadar mutlu edebileceğini umuyordu. Kendisi içinse 3 şişe kırmızı şarap aldı. Neyi kutluyoruz? Piyu yumuşak gamzeli gülüşüyle güldü. Aslında daha 8 gün vardı ama yine de 1. ay dönümlerini kutlamaya karar verdiler. Yemek masası sadeliği ve şatafatsızlığıyla samimiydi. Piyu'nun hayret dolu bakışları altında Abed Ömer'in içkisini, Ömer ise Abed'in içmemesini görmezden geldi. Müslüman memleketlerden gelenlerin yurt dışında yan yana düşüp de o sırada hatta belki asla yüzleşmek istemeyeceklere kadar keskin ayrılıkları olduğunu hissettiklerinde birbirlerine karşı takındıkları o yarı hoşgörülü, yarı umursamaz sessizliğe bürünmüştü ikisi de. Yemek sırasında her biri bir öncekinden keyifli hikayeleri arka arkaya anlatan Ömer hiç de sabahları olduğu gibi aksi görünmüyordu. Hatta 2. şişeyi de devirdikten sonra iyice açılmış galeyana gelmişti. Ama çok geçmeden pek o kadar da eğlenceli olmayan şeylerden, geçmişteki acılar ve kabahatlerden, gelecektekilerin ona verdiği korkudan bahsetmeye başladı. Ruh halindeki bu ani değişiklik göründüğü kadar sebepsiz değildi. Sadece şarabın marifeti, hatta Elaine'in sebep olduğu burukluk da değildi. Bu geçişin sebebi ruhunun derinliklerinde başka bir yerde konumlanmıştı. Her ne kadar zaman zaman kendini Türkiye'den kopuk hissetse de, Ömer içinde büyüdüğü kültürel etosu bilerek ya da bilmeyerek içine sindirmişti. Çok gülenin çok ağlayacağına inanan, fazla ya da yüksek sesle gülmenin iyi olmadığını, hatta uğursuz olduğunu öğütleyen, zira bu neşe sağanağını bir elem sağanağının takip edeceğinden korkan bir etos. Gözlerinden yaşlar gelene kadar gülersen, sana şu basit gerçeği unutmamanı tavsiye eder bu öğreti. Göz yaşarana kadar gülmek, gülmekten ziyade ağlamaya yakındır. Ama birinin korkulardan, evhamlardan bahsettiğini dinlemek onu esnerken seyretmeye benzer. Daha onunkiler bitmeden bir de bakarsın sen kendininkileri saymaya başlamışsın. Çok geçmeden Abed ile Piyu da kaderin onlara ne oyunlar oynayacağı konusunda kafa yormaya başlamışlardı. Yine de masaya boca edilen çeşit çeşit endişelerin en büyük paydası yabancı memlekette yabancı olmak olduğu için bir süre sonra konuşma ortak ilgi alanlarına yöneldi. Amerikalılar. Kütüphanenin her yerine yapıştırdıkları şu fosforlu sarı dikkat dikkat bantlarını gördünüz mü? Birilerini bıçakladılar filan sandım dedi Piyu. Meğer neymiş? İnsanları yağmura karşı uyarıyorlarmış. Merdivene dikkat yazıyor merdivenlerde. Dikkat alçak tavan levhası var öğrenci işlerinin tek tek bütün katlarının tavanlarında. Kahve bardaklarının üzerinde dikkat sıcaktır. Meyvelere yapıştırdıkları çıkartmalarda olgunlaşınca yumuşar yazıyor. Arabaların yan aynalarındaki etiketlerde aynadaki nesneler göründüklerinden daha yakındır uyarısı var. Halk otobüslerinin kapılarında açılabilecekleri belirtiliyor. Herhalde sadece Amerika'da kar kaygandır diye bir uyarı ile karşılaşabilir insan. Ben en çok en ufacık kıytırık şeylere dahi ıcığının cıcığı isimler vermelerine hastayım dedi Abed. Elinde bir tomar renkli şeritle odasından döndükten sonra. Açık tonlardan koyu tonlara doğru sıralanmış her şerit değişik bir renge ayrılmıştı. Şunlara bakın, evlerini dekore etmeyi planlayan insanlar kullanıyor bunları. Bunları bulduğum dükkanda yüzlercesi var. Her bir tona acayip bir isim takmışlar. Bej rengine çöl şafağı yankısı, kahverenginin koyusuna çocukluğun kum kaleleri, açık maviye göksel bulmacalar, toz pembeye yastık muhabbeti, beyazın bir tonuna dünmüş gibi, cırtlak turuncuya Aron'un çilleri ismi verilmişti. Şeritlerin üzerindeki tuhaf isimlere bakarken üçü de hayretle başlarını salladı. Amerikalılar. Hiç böyle bir niyetleri yokken kendiliğinden sohbetlerini Amerika'da Amerikalı olmamanın zorlukları ismindeki ortak renkle boyamaya başlamışlardı. Aynı rengin biraz daha koyu bir tonuna gündelik hayatın zorlukları denebilirdi. Buda'nın temel öğretileri dünya çapında yabancıların sorunları için de geçerli olsa gerek. Zira burada da Buda'nın dediği gibi en basiti başarmaktır en zor olan. Telefon konuşması yaparken bu sefer doğru alan kodunu çevirdiğine, doğru parayı doğru zamanda attığına %100 emin olduğun halde mekanik hanımın "Özür dileriz, konuşmanız tamamlanamamaktadır." mantrasını yinelediğini duyunca cinnet getirmemek mesela. Sürekli başka özel kartlarla karışan bir özel kartla çalışan fotokopi makinesini nasıl çalıştırmalı? Satıcı kadının delici bakışları altında hangi ekmekçiğin üzerine, parantez içinde 20 küsür çeşidi var, hangi peyniri, parantez içinde vitrinde 10 küsür çeşidi var, istediğine nasıl hemen karar vermeli? Penisindeki kaşıntıyı eczacıya nasıl anlatmalı? Gündelik hayatın yılan kavi patikalarında salınırken sabahtan akşama, rutinin basit ama bir o kadar alengirli makinesini nasıl yürütmeli ve en ufak şeyleri yanlış yaparken tekrar tekrar budala gibi görünmemeyi nasıl başarmalı? İnsanı en fazla küçük düşüren, her şeyden çok mahcup eden işte bu basit gündelik hayattı. "Buraya geleli daha bir ay olmamıştı," diye mırıldandı Abed bir itirafın eşiğinde. "Domates almak için süpermarkete gittim. Sonra domateslerin önünde sohbet eden iki şık hanım gördüm. Onları rahatsız etmemek için markette dolaşmaya başladım. Tabii ihtiyacım olmayan bir sürü şey aldım ama döndüğümde hala oradaydılar. Tekrar yanlarına geldiğimi görünce konuşmayı bırakıp bir tehditmişim gibi sabit gözlerle benim hareketlerimi seyretmeye başladılar. Gözlerinden okunuyordu böyle düşündükleri. Bozuntuya vermeden domates seçmeye başladım ama hala bana bakıyorlardı. Sonra korkunç bir şey oldu. Tanrım, burnumdan nefret ediyorum. Bir domatesi almak için öne eğildim, aniden burnumun aktığını gördüm. Kadınların da gördüğünün farkındaydım, panikledim. Kağıt mendilimi bulamadım, daha beter panikledim. Kaşla göz arasında sümüğüm domateslerin üzerine akıverdi. Oo, çok utanç vericiydi. O anda tek gördüğün seni nasıl gördükleri. Arap'a benzeyen şüpheli bir adam yaklaşıyor, burnu domateslerin üzerine akıyor. Kesin Arap. Piyu ile Ömer, ikisi de onun ne demek istediğinin kendince gayet iyi farkında, dostane gülümsediler. Onlara bu olayı anlattığına memnun olan Abed biraz rahatlamış görünüyordu. Ama anlatmadığı şeyler de vardı. Şık bir kafede otururken içeri başörtülü üç Müslüman kız girdiğinde ne kadar tedirgin olduğunu kimseye anlatamazdı mesela. Kızlardan birinin kucağında bebek vardı, gencecik bir anne. Onları gördüğü andan itibaren Abed bir gözüyle onların hareketlerini, öteki gözüyle diğer müşterileri takip etmeye başlamıştı. Etraftakilerin kızlara bakıp bakmadığını, bakıyorlarsa ne gördüklerini çözme merakı yüzünden kendisinin gözlerini kızlara dikmesi ironikti bir bakıma. Sonra kızlar hararetle muhabbete devam ederlerken bebek annesinin kucağından inip öteki masalarda ne olduğunu keşfetme hevesiyle yerde emeklemeye başlamıştı. Kötü bir şey olmamıştı, olağan dışı bir şey yoktu. Bir süre sonra anne bebeği yerden almış, sonunda kızlar çaylarını bitirip kalkmışlardı. Kimse onlara kötü ya da düşmanca davranmamıştı. Abed'in kendini açıklayamadığı şey, Müslüman kızlar kafeden çıkana kadar hissettiği inanılmaz gerginlikti. Amerikalıların gözüne nasıl göründüklerini görebilmek için Abed kızlara, bilhassa da anneye yargılayan nazarlarla bakmış, bebeğin kirli yerlerde emeklemesine izin verdiği için ona sinir olmuştu. Hayır, bu hadiseyi anlatmayacaktı ev arkadaşlarına. Ayakkabı aldığı dükkana gidip her ay muntazaman şikayette bulunan arkadaşı Cemal'den de bahsetmeyecekti keza. Cemal'in bunu yapmasının tek nedeni her seferinde dükkanın ayakkabıları geri alıp ona yeni bir çift ayakkabı vermesiydi. Abed, Cemal'in tüketici hakları sistemini, rasyonel kapitalist batı dünyasında nice gayri batılının irrasyonel bulduğu bu sistemi, sömürmek için duyduğu doymak bilmez arzudan ne kadar utandığını da kaçırmayacaktı ağzından. Sıkıntılı bir sessizliğin ardından Ömer mırıldandı. İnsan yabancı oldu mu kendisi olamıyor artık. Başkalarının gözünde bir ulusal kimlikten ibaretim artık. Kendim hariç her şeyim. Bu hissini onlarla paylaşmak güzeldi. Ama bir ay önce Tracy ile sevişmeye başladıklarında başına gelenleri asla anlatmayacaktı onlara. Bir ara Ömer hala kızın üzerindeyken cebinden bir prezervatif çıkarmış ve kulağını fısıldayarak takmasına yardım etmesini istemişti. Ama kız birden geri çekilip suratını asmıştı. "Türk prezervatifi mi bu? Takmadan önce deliği var mı kontrol et." Şaka mıydı, ciddi miydi? Ömer bunun cevabını bilemiyordu. Tek bildiği, kendisi hiç alınmamış numarası yapsa da penisinin ondan daha dürüst davrandığı ve Türk prezervatifi içinde hızla büzüştüğüydü. Hayır, bu meşhum hadiseden ev arkadaşlarına bahsetmeyecekti. Latinler iki arada bir derede. Bu ülkenin bir parçası haline gelmişler ama bir bakıma pek kaynaşamamışlar. Herkes diyor ki bütün göçmenler burada tutunuyor, Hispanikler neden başarısız? Allegra anlattı. 9 yaşındayken müdür annesine bir mektup yollayıp okulda hiç ilerleme kaydedemediği için evde çocukla İngilizce konuşmalarını, İspanyolcayı askıya almalarını rica etmiş. Latia Piedad bunu duyduğunda meseleyi öyle ciddiye almış ki Allegra yanlarındayken ailedeki herkesin İngilizce konuşmasını buyurmuş. Düşünebiliyor musunuz? Ahora vi speak con la Nina in English. Dil Amerika'da kudret demektir. Latinler bunu herkesten iyi bilir. İşitilmek istiyorsan söylediğini galibin diliyle söylemelisin. Pia bu küskünlüğü içinden attığı için rahatlamış görünüyordu. Ama kendine saklamayı tercih ettiği şeyler vardı. Allegra'yı ve teyzelerden oluşan geniş ailesini ne kadar severse sevsin, zaman zaman adetlerine ayak uydurmakta zorlandığını ve kendi kültürünü kesinlikle Avrupa medeniyetinin bir parçası, hatta onun biraz donuk zevkini renklendiren bir unsur olarak gören, gayet yetenekli bir İspanyol olarak zaman zaman buradaki Hispanik cemaatleri, bilhassa da Tex-Mex adetlerine kendini inanılmaz uzak hissettiğini asla itiraf edemezdi. Danslar, doğum günleri, barbeküler, evlilik yıl dönümleri, tombala çekilişleri. Bir araya gelmek, sosyalleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor gibiydiler. Pia'nın nasıl ayak uyduracağını kestiremediği, aslında ayak uydurmak isteyip istemediğini dahi bilmediği bir tempoydu bu. Hayır, bunlardan bahsedemezdi ev arkadaşlarına. Madem derdimiz ortak, birbirimize yardım edebiliriz. Ömer yüzü manik bir alevle yanarak sandalyesinden kalktı ve arkasındaki kitaplıktan tuğla gibi bir İngilizce sözlük alarak kupasını kaldıran gururlu bir şampiyon gibi başının üzerinde tuttu. Yapmak üzere olduğu teklifin ehemmiyetini daha iyi verebilmek istercesine derin bir nefes aldı. Gündelik hayatımızda az sayıda İngilizce kelime kullanıyoruz. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha fazla kelime, daha fazla güç demek. Pia'yı dinlerken aklına gelen şey, üç kişiyle oynanacak bir kelimeler oyunuydu. Sırayla birisi bir kelime soracak, diğer ikisi de o kelimenin eş anlamlısıyla zıt anlamlısını bularak örnek cümlelerde kullanacaktı. Bir skor tabelasının da yardımıyla oyunu gayet çekişmeli bir hale getirebilirlerdi. Ya diğer iki kişi kelimenin anlamını bilmezse diye sordu Pia. Ömer omuzlarını sıktı. O zaman soruyu soran bütün puanları toplar. Ama zaman geçtikçe bu kuralın fazlasıyla sorunlu olduğu ortaya çıkacaktı. Sırf puan toplamak uğruna sorular çığırından çıkabiliyordu. Bu yüzden de sonraki günler ve haftalarda kendi istekleri hilafında bazı bitkiler ve böceklerin karıncalara cazip gelmesini mirmikopilism, bir boşaltma havzasında balıkların nehirde aşağı yukarı hareket etmelerini potanadromous dendiğini, Flotgeonici nefilifikasyon kelimesinin bir şeyin değersiz ıvır zıvır olarak kategorize edilmesi olduğunu, üzeri mısırlarla kaplı harfleri bir tavuğun yemesi esasına dayalı fal bakma yöntemine birilerinin elektromansi adını taktığını, kopolefili diye bir kelime olduğuna göre bu gezegen üzerinde reklam anahtarlıkları toplayan insanlar bulunduğunu ve oyunu bu şekilde oynamayı sürdürürlerse hepsinin sesquipedalianizm yani uzun kelime kullanma tutkusundan mustarip olacağını keşfettiler. Bu durumda iyice zıvanadan çıkmasın diye bazı kuralların değiştirilmesi gerekti. Yerine yeni bir kural kondu, el insaf kuralı. Yeni düzenleme gayet sarih ve basitti. Soruyu soranın Allah aşkına biraz insaflı olması bekleniyordu. Ebediyen pişirmek. Bir sonraki seans için yemek pişirmesi istenmiş olmasaydı dahi, Allegra kliniğe dönerken gene sürekli yemek ve yiyecek düşünecekti. Yemek onun düşünce uçuşlarında daima business class yolcusuydu, hep ön sıralarda. Diğer yolculardan daha ayrıcalıklı, daha itibarlı. Ayrıca yalnız yolculuk etmeyi sever, kalabalıklar arasında hiç rahat edemezdi. Ne de olsa Allegra başkalarının yanında nadiren yemek yerdi, özellikle de yeterince yabancı değillerse. Arkadaşları ve akrabalarıyla aynı masaya oturmaya mecbur kaldığındaysa yemeğini yer ama bu yağlı yükü yemekten hemen sonra vücudundan dışarı atardı. İçinde yuvarlandığı bir fasit daire ise bu, süre giden tekerrürün gayet iyi farkındaydı. Ne kadar az yerse o kadar çok yemek düşündüğünün, bunun da onu inanılmaz miktarda düşük kalorili yiyecek yemeye sevk ettiğinin, neticede bu yiyeceklerin büyük miktarda karbonhidrat ve bol bol suçluluk ürettiğinin, bu yüzden de kusulmaları gerektiğinin ama onun ardından kendini daima temiz ve daha da aç hissettiğinin ve sil baştan yediğinin farkındaydı elbette. Sorununu biliyordu ve kesinlikle gafil değildi. Üzerinde çalışıyordu. Ruhunun inşaatı durdurak bilmeden devam ederken ona gerçekten faydası dokunan bir şey vardı. Başkalarını beslemenin zevki. Kate'in çorba evindeki evsizleri beslemekten memnundu. Las Tias, yani teyzeler ve halalar için sık sık yemek yapardı. Pia'yı doyurmayı her şeyden çok severdi. Tabii daima aç olan ev arkadaşları ve elbette Aroz vardı bir de. Allegra hiçbir yemek yapma çağrısını geri çeviremezdi. İşte otobüs durağındaki ilanı gördüğü sırada aşçılık tarihi kısaca böyleydi. Yardım, yardım, yardım isteniyor. 12 Ekim Cumartesi akşamı evimde yaklaşık 20-30 kişiye vereceğim bir partide saat 6 ile 10 arasında yaklaşık 4 saatlik yardıma ihtiyacım var. Samimi bir toplantı olacak. Yemek konusunda yardım edecek birini arıyorum. İstediklerim basit parti yemekleri, kokteyl aperatifleri, börekler, Çin börekleri, peynir köfteleri, sizin önerebileceğiniz lezzetli ve güzel, parantez içinde ve fazla pahalı olmayan her şey. Emeklerinize karşılık en az 4 saatlik ücret ödeyeceğim. Saat ücreti dolgundur. İlgileniyorsanız lütfen beni arayın. Sadece ciddi aşçılar başvurmalıdır. Bu ilanda Allegra'nın en çok ilgisini çeken büyük harfle yazılmış kelimelerdi: yardım ve yemek. Bu iki kelime zaten senelerdir bilinçaltının keşfedilmemiş derinliklerinde kusursuz bir ikili oluşturduğundan hiç tereddüt etmeden ilandaki telefon numarasıyla adresi bir kenara not etti. Abed tam çaydanlığı çalıştırmaya gidiyordu ki panik içinde durup geri kaçmaya çalıştı. Ama nafile, geç kalmıştı. Mutfaktaki kız onu görmüştü bile. Bir diğer diş fırçası sahibi tarafından tespit edilmişti. Günaydın diye ışıltılı bir selam gönderdi kız. 2,5 ay Ömer'le aynı evde yaşayıp onunla aynı banyoyu paylaştıktan sonra Abed bir diş fırçasının sıradan bir nesne olmadığına iyiden iyiye kanaat getirmişti. Bir kere her şeyden önce modern bir kız arkadaşın çeyiziydi diş fırçası. Ömer'in boğazına kadar içine batıp çıktığı bu duraksız flörtler dolambacında banyodaki yeni diş fırçası yepyeni bir maceranın başladığını müjdeleyen bir ulaktı. Hep diş fırçalarıyla gelirlerdi çünkü. Hep önden gelirdi diş fırçası. Diğer bütün şeyler, temizleme pamukları, losyonlar, nemlendiriciler, yulaf ve bilmem ne maskelerinden sonra sürülen avokado ve yabani ahududu tonikleri ve bütün o şişelerdeki ne üdüğü belirsiz sıvı toz ve kremler diş fırçasını takip ederdi. Ancak ne hikmetse ilk gelen en son giden olurdu. Her nedense kız arkadaşlar ayrıldıklarında diş fırçalarını asla almazlardı. Bu yüzden de ilişkilerin başladıklarını anlamak kolay ama bittiklerini kavramak daha zordu. Kozmetiklerini yanlarına alır, diş fırçalarını bırakırlardı. Abed banyoyu Ömer'le paylaşmaktan nefret ediyordu. Yine de duruma katlanabilirdi. Tabii eğer diş fırçasının ardındaki yüzle karşılaşma safhası olmasa. Ama artık bundan kurtuluş olmadığını biliyordu. ''Selam, ben Lin'' dedi mutfaktaki kız gülerek. Ayağında yırtık bir kot vardı, alt dudağında bir piercing. ''Merhaba Lin'' dedi Abed zoraki gülümseyerek. Başına gelecekleri bu kadar iyi bilmese daha içten gülebilirdi kuşkusuz. ''Sen de Halit olmalısın.'' ''Hadi bakalım, yine aynı şey. Belli ki Ömer kız arkadaşlarını ya da kız arkadaşı olması muhtemel olanları eve getirmeden önce onlara ev arkadaşlarından bahsetmeyi alışkanlık haline getirmişti. Her ne anlatıyorsa kızlar eve gelip de Abed'le karşılaştıklarında anlaşılmaz bir sebepten ötürü başta ada olmak üzere onun hakkında sahip oldukları şüpheli bilgileri ifşa etmekten kendilerini alamıyorlardı.'' Adını doğru hatırlasalar ya da hatırlayamadıklarında hiç olmazsa sorma zahmetine girseler bu kadar kötü olmayacaktı netice. Ama sormak yerine tahminde bulunmayı tercih ediyorlardı. Bir atış yapmayı, rastgele bir atış. Sırf akıllarına esen ismin tortusu kulaklarına zaten orijinali kadar yabancı geldiği için serbestçe uydurma hakkını kendilerinde buluyorlardı. Doğrusu Abed diye düzeltti, talimli bir nezaketle ve harfleri tek tek saydı. Bu kız arkadaşları silsilesinde en beteri ilkiydi. Şu mıt öğrencisi, sağlık düşkünü, uzun boylu esmer kız. Onun gibi toksik maddesiz bir kızın nasıl olup da sigaracı, içkici, kim bilir daha nece Ömer'le anlaşabildiği Abed'in çözmeyi başaramadığı bir bilmeceydi. Uzun sürmemesine şaşırmamıştı. Gerçi Ömer'le kimsenin ilişkisi uzun sürmüyordu ya, neyse. O kızla karşılaşmak sonradan gelenlerle karşılaşmaktan daha sarsıcı olmuştu Abed için. Muhtemelen zamanla durumu kanıksadığı, evde tanımadığı kızlarla burun buruna gelmeye, banyoda başka başka diş fırçaları görmeye alıştığı için. Ama ilk başta Tracy onu gafil avlamıştı. O sabah Abed mutfakta sükunetle nane çayının kaynamasını beklerken bu kız nefes nefese içeri dalıp ''Merhaba, ben Tracy'' diye bağırmıştı kesik kesik. Koşudan filan dönmüş gibi bir hali vardı. ''Sen de Lavrence olmalısın.'' Abed suratı hayretten çarpılmış vaziyette baka kalmıştı ona. Çaydanlık ötmeye başlamasa daha epeyce öyle duracaktı. Bir yerlerde bir karışıklık olduğu besbelliydi ama kızın daha neleri birbirine karıştırdığını merak etmişti. İnsan beyninin haritalanmamış kıyıları ona bir oyun oynayıp gördüğü bir Arabı Arabistanlı Lawrence'a iliştirmesine mi neden olmuştu? Abed'in bunca zaman sonra dahi bulabildiği yegane akla yatkın açıklama buydu. Diğer kızların hiçbiri bu kadar uçmamıştı ismini kafadan atarken. Doğrusu Tracy ile kıyaslandığında diğerleri bayağı yaklaşmış sayılırdı. Abed'in onlarla bir alıp veremediği yoktu aslında. Hatta başka bir yerde, bunun dışında bir bağlamda karşılaşsalar, içlerinden bazılarıyla iyi arkadaş bile olabilirdi. Ancak bu özel koşullarda iki tarafında ilgisi asılsız, hatta sahte olmak durumundaydı. Çünkü ne Abed'le Piyu ne de kız arkadaşlar gerçekten içtenlikle konuşuyorlardı. Sadece rutin bir nezaketin ya da nazik bir rutinin şurupsu kelimelerini kullanıyorlardı. İlk başta bütün kız arkadaşlar Abed, Piyu ve hatta Aroz'u sadece yeni erkek arkadaşları dolayısıyla yani onun fazladan uzantıları olarak algılıyorlardı. Ömer'le bir ilişki yaşamaya başladıktan sonra onu, arkadaşları, akrabaları, hobileri ve diğer sahip olduklarıyla birlikte bir bütün olarak kucaklıyorlardı. İyi pişmiş bir biftek siparişi vermeye benziyordu bu. Yanındaki patates püresi ve Brüksel lahanasını da seve seve kabul ediyorlardı. Belki de daha çok kaynaşabilmek için hepsinin tek ihtiyacı biraz zamandı. Ama hiçbir ilerleme kaydedilemeden, Piyu, Abed ya da Aroz daha iyi bir role terfi edemeden ilişki sona eriyor, kozmetikler gidiyor, derken kısa bir durgunluk hasıl oluyor, onu da banyodaki yeni bir diş fırçası takip ediyordu. Bu yinelenen tarihi göz önünde bulunduran ve öngörülebilir bir gelecekte herhangi bir iyileşme umudu olmayan Abed, Lee'nin sohbet girişimlerini kibarca ama kararlılıkla savuşturdu ve hızlı tarafından demlediği bir çaydanlık dolusu nane çayıyla odasına geri koştu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Amherst, A-M-H-E-R-S-T, Elaine, E-L-A-I-N-E, Mansion, M-A-N-S-I-O-N, Guts, G-O-D-S, Tracy, T-R-A-C-E-Y, Myrmecophilism, M-Y-R-M-I-C-O-P-H-I-L-I-S-M, Flucinaucinihipilifikasyon, F-L-O-C-C-I-N-A-U-C-I-N-I-H-I-L-I-P-I-L-I-F-I-C-A-T-I-O-N, Elektroyomansi, A-L-E-C-T-R-Y-O-M-A-N-C-Y, Kopolepili, C-O-P-O-C-L-E-P-H-I-L-Y, Kate, K-A-T-E, Lynn, L-Y-N-N, Lawrence, L-A-W-R-E-N-C-E.